Ayrım 11.
Ben Amerikalılarla tanıştım Niko. Kısa bir sürede Washington'da askeri ateşe olarak görev yaptım. Sana bunu hiç anlatmış mıydım? Hayır efendim. Pek başarılı bir diplomat sayılmazdım. İnsanın kendine kaypak bir vicdan edinmesi gerekiyor. Gerçeğe karşı esnek bir tutum gerekli bu meslekte başarılı olmak için. Bende ise bu nitelikler yoktu. Ama bu arada Amerikalıları tanımaya, iyi ve kötü yanlarını görmeye olanak buldum. Çok başarılı tüccardır onlar. Parasal başarılara büyük saygıları vardır. Bu tutum sana fazla yüzeysel ve değersiz gibi görünebilir ama endüstri dünyasına çok iyi uyar. Sen Amerikalılara barbar diyorsun. Hakkın da var. Bu yönlerini ben senden daha iyi bilirim. Tutuklularına işkence ettiklerini, cinsel baskı yaptıklarını bilirim. İnsanları uçan alevlerle tutuşturduklarını, yere düşünceye kadar kaç metre koşabileceklerini seyrettiklerini bilirim. Evet, anlatılamayacak kadar korkunç ve zalim şeyler gördüm. Ama Niko, bizim kendi askerimiz de tıpkı buna benzeyen şeyler yapıyorlar. Savaş, nefret ve korku bizim insanlarımızı da hayvanlaştırdı. Oysa biz barbar değiliz. Ahlak anlayışımız binlerce yıllık uygarlık ve kültürün etkisiyle daha bir sağlamlık kazanmış olmalıydı. Amerikalıların barbarlığı onlara bir özür oluyor. Yo, hayır. Böyle şeylerin özrü olmaz aslında tabii. Ama onların hareketleri için bir açıklama sağlıyor. Biz kendimiz, binlerce yıllık safkanımız, geleneğimiz ve dikkatli yetiştirilişimize karşın böyle insaf ve insanlık dışı hareketler yaparken, yamalı kültürel geçmişi yüzyıllarla değil, ancak 10 yıllarla sayılabilecek Amerikalıları nasıl vahşet ve suçlayabiliriz? Amerika halkı alt tarafı Avrupa'nın istenmeyenlerinden, orada başarı sağlayamayanlarından oluşmuş bir halk. Bunu düşününce onları masum saymamız gerekir. Bir sırtlan kadar, bir çakal kadar masum. Evet tehlikeli, evet hilakar ama günahkar değil. Sen onlardan adı anılmayacak bir ırk olarak söz ediyorsun. Onlar ırk değil, bir kültür bile değil. Avrupa ziyafetinden kalan artıkların yeniden ısıtılıp sofraya konmuş hali onlar. Yalnızca bir teknoloji, ahlak yerine onlarda uyulacak kurallar var. Bizde nitelik dikkate alınırken onlarda nicelik dikkate alınıyor. Bizim onur ve onursuzluk dediğimiz şeyin karşılığında onlar kazanma ve kaybetmeyi kullanıyorlar. Aslında ırk diye düşünmemelisin. Irk demek hiçbir şey demek değildir. Kültür ise her şeydir. Irk olarak sen bir beyazsın ama kültürel açıdan değilsin. Dolayısıyla da beyaz sayılmazsın. Her kültürün kendi güçlü ve zayıf yönleri vardır. Çeşitli kültürler birbirleriyle karşılaştırılıp ölçünemezler. Yapılabilecek bir tek mantıklı eleştiri var. Birkaç kültür karıştığı zaman ortaya her seferinde bu kültürlerin en kötü niteliklerinin karışımı çıkar. Bir kültürün veya bir insanın kötü yanları içinde gizli olan güçlü bir hayvandır. Aynı kültürün veya insanın iyi yanları ise uygarlığın baskısıyla gelişen ve oluşan ince, hassas, kolay kırılabilen bir kılıftan ibarettir. Kültürler birbirleriyle karıştığı zaman elbette ki içteki güçlü varlıklar ortaya dökülür. Yani sen Amerikalıları barbarlıkla suçladığın zaman onları aslında duygusuzluk ve yüzeysellik sorumluluğuna karşı savunuyorsun. Yalnızca melezliklerine değindiğin zaman en büyük kusurlarına parmak basmış oluyorsun. Kusur kelimesi de doğru kelime mi acaba? Geleceğin dünyasında, tüccarlar ve teknisyenler dünyasında böyle melezlerin temel içgüdüleri üstünlük sağlayacaktır. Teknolojik gerçi otomasyondur ama gelecek de odur. Sen bu geleceği yaşamak zorundasın oğlum. Amerikalıları tiksintiyle bir kenara itmek hiç işine yaramayacaktır. Onları anlamaya çalışmalısın. Hiç değilse sana verebilecekleri zararlardan korunabilmek için. Kişi Kavasan çok alçak sesle yumuşacık konuşmaya başlamıştı. Sanki kendi kendine konuşuyordu. Solan ışıklar altında bir yandan ilerlemekteydiler. Bu sözler seven bir öğretmenin yolunu çizemeyen öğrencisine verdiği ders havasındaydı. Nikolay büyük bir dikkatle dinlemişti hepsini. Başı önüne eğikti. Bir iki dakikalık sessizlikten sonra Kişi Kavasan hafifçe güldü, ellerini birbirine vurdu. Yeter bu kadar dedi. Öğütler ancak öğüt verene yararlıdır. O da vicdanındaki yükü hafiflettiği için. Sen de eninde sonunda kaderinde yazılı olanları ve yetiştirilişinin seni sürüklediği hareketleri yapacaksın. Öğütlerimin senin hayatın üzerinde yaratacağı etki, suya düşen kiraz çiçeğinin nehrin akışı üzerinde yaptığı etkiden fazla olmayacak. Seninle konuşmak istediğim bir başka şey var asıl. Sözü kültürlere, uygarlıklara, geleceğe getirmekle derin felsefelerin arkasına saklanmaya çalışıyor. Asıl konuya gelmekten kaçınıyorum galiba. Gece üstlerine inerken hala dolaşıyorlardı. Ağaçlardan başlarına yağan pembe karlar yanaklarına değiyor, omuzlarının saçlarının üstünde kalıyordu. Yolun sonunda bir köprüye geldiler. Köprünün en yüksek yerinde durup altlarından geçen fosforlu köpüklere baktılar. General içine derin bir soluk çekerek çatlak dudakları arasından ağır ağır üfledi. Nikola'ya söyleyeceği söze kendini hazırlamak için vücudunu çelikleştirmeye çalıştı. Bu seninle son sohbetimiz Niko. Ben Mançurya'ya atandım. Biz o cephede yeterince zayıf düşer düşmez Rusların hemen saldıracağını, böylece savaşa katılmış sayılıp barıştan da paylarını almak isteyeceklerini sanıyoruz. Kurmay subayların komünistlere esir düşmekten kurtulabileceklerini hiç sanmıyorum. Birçokları esaretin şerefsizliğindense seppuku uygulamaya kararlı. Ben de o yolu seçmeye karar verdim. Şerefsizlikten kurtulmak için değil. Çünkü bu hayvanca savaşa katılmış olmak beni seppuku'nun temizleyebileceğinden çok fazla kirletti. Her askeri öyle kirletti korkarım ki. Ama gene de intiharda temizlenme umudu yoksa bile hiç değilse bir gurur var. Bu kararı son 3 gün içinde verdim. Kiraz ağaçları altında ikimiz yürüyüş yaparken bir hafta önce kendimi şerefsizlikten kurtarma özgürlüğüne sahip değildim. Çünkü kızımla torunum kaderin elinde rehindi ama şimdi olaylar beni özgürleştirdi. Seni kaderin fırtınalarına terk etmek beni üzüyor Niko. Çünkü sen de bana evlat gibisin. Yine de seni geleceğe karşı nasıl koruyabileceğimi bilemiyorum. Onurunu kaybetmiş yenik bir asker sana koruyucu bir kalkan görevi yapamaz. Ne Japonsun ne de Avrupalı. Hiç kimsenin seni koruyabileceğini sanmıyorum. Kalmakla sana yardımcı olamayacağıma göre de gitmeye karar verdim. Beni anlayabileceğini umuyorum Niko. Anlıyor musun? Gitmeme izin veriyor musun? Nikolay içinden geleni nasıl ifade edebileceğini ararken bir süre köpüren sulara baktı. Sonunda rehberliğiniz ve sevginiz her zaman benimle beraber olacak dedi. O anlamda beni hiç terk etmemiş olacaksınız. General dirsekleri köprünün korkuluğunda sulara bakarak hafifçe başını salladı. Otakeler'in evindeki son birkaç hafta çok hüzünlü geçti. Her yandan gelen yenilgi ve geri çekilme haberlerinden ötürü değil. Yiyecek kıtlığıyla kötü havanın birleşerek açtığı günlük yaşamın parçası haline getirmesinden de değil. 7. Dan Otake ölmek üzere olduğu için. Yüksek düzeydeki profesyonel karşılaşmalar yıllardan beri büyük ustanın karın ağrılarını sıklaştırmış, artık aralıksız duruma getirmişti. Otake bunları ikide bir nane şekerleri emerek gidermeye çalışıyordu ama sancılar giderek dayanılmaz hale gelmiş, sonunda kendisine mide kanseri teşhisi konmuştu. Nikolay ile Mariko, Otake'nin öleceğini öğrenince romantik ilişkilerine son verdiler. Konuşup bir karar vererek değil, yalnızca doğal olarak. Japon gençlerine özgü mantıksız utanç duygusu, hocaları ve dostları ölürken onları böylesine hayat dolu bir faaliyette bulunmaktan alıkoymuştu. Hayatın bizi şaşırtan sürprizlerinden biri o zaman yer aldı. Deneyim sahibi kişiler her zaman garip sürprizlerin kaderin en belirgin niteliği olduğunu söylerler. Her nedense Nikolay ile Mariko ilişkilerini sürdürdükleri sürece onlardan hiç kuşkulanmayan ev halkı, onlar ilişkilerini kesince kuşkulanmaya başladı. Tehlikeli ve heyecanlı aşkların içinde yüzerken, kimse anlamasın diye kalabalık içinde birbirlerine olan tutumları çok kontrollüydü. Ama şimdi artık utanılacak bir şeyleri kalmadığı için bir arada daha uzun zaman geçirmeye, herkesin gözü önünde yürüyüş yapmaya, bahçede birlikte oturmaya başlamışlardı. Aile arasında dedikodular alıp yürümüş, herkes birbirine işaretler yapar olmuş, genç çifti kaşlarını kaldırarak süzmeye başlamışlardı. Egzersiz oyunlardan sonra ikisi sık sık gelecekten konuşur, savaş kaybedilip sevgili hocaları da ölünce başlarına neler geleceğini tartışırlardı. Artık Otakelerin evinde oturmayacaklardı. Ülkeyi Amerikalı askerler işgal edecekti. Acaba duydukları dedikodular doğru muydu? İmparator herkes sahillerde intihar etmeye, düşmanı son bir kere yaptığından utandırmaya mı teşvik edecekti? Böyle bir sonuç, barbarların baskısı altında yaşamaktan daha iyi değil miydi? Onlar bu konuları konuşurken Otake'nin en küçük oğlu gelip Nikola'yı çağırdı. Hoca onunla konuşmak istiyordu. Otake-san kendi çalışma odasında 6 tane yastığın üstüne oturmuş beklemekteydi. Odanın yana kayarak açılan kapıları süslü biçimde ekilmiş sebzelerin olduğu bahçeyi görüş alanı içine alıyordu. Bu gece bahçenin yeşil ve kahverengi tonları dağlardan inen sağlıksız sis yüzünden kararmış gibiydi. Odanın havası rutubetli ve serindi. Çürümekte olan yapraklardan gelen tatlımsı koku yanan odunun kokusuna karışıyordu. Ayrıca hafif bir nane kokusu da vardı. Otake-san artık sancılara bir yararı olmadığını bile bile nane şekerlerini emmekte devam ediyordu. Birkaç saniyelik sessizlikten sonra Nikolay, "Beni çağırdığınız için teşekkür ederim hocam," dedi. Sözler ağzından çıktığı anda da pişman oldu. Böyle resmi konuşmak istememişti. Ama duyduğu sevgi ve acıma hislerini başka türlü nasıl dengeleyebilirdi? Son 3 gün boyunca Otake-san birer birer her çocuğuyla ve her öğrencisiyle görüşüyordu. En parlak öğrencisi Nikolay'ı en son çağırmıştı. Otake-san eliyle yanındaki yastığı işaret etti. Nikolay oraya diz çöktü. Öğretmenine yan dönmüştü. Tam 90 derecelik bir açıyla. Terbiye kurallarına uygun şekilde. Çünkü böyle olunca hocası onun yüz ifadesini rahatlıkla okuyabiliyor. O ise hocasını bakışlarının baskısını almaksızın rahat bırakmış oluyordu. Birkaç dakika süren sessizlikten rahatsız olan Nikolay ayrıntılardan söz etmeyi uygun buldu. "Dağların sesi bu mevsimde pek olağan değil hocam," dedi. Bazılarına göre sağlıksızmış da ama bahçeye yeni bir güzellik katıyor ve Otake-san elini havaya kaldırıp başını hafifçe salladı. "Bunlara vakit yoktu şimdi. Ben oyunun geniş planı üzerinde konuşacağım Nico. Yapacağım genellemeler ara sıra özel durumlarla, oyunlarla ve koşullarla da ilgili olacak." Nikolay başını salladı ve sessiz bekledi. Önemli konulara değinmek istediği zaman Go oyunu terminolojisiyle konuşmak hocanın adetiydi. General Kishikawa'nın bir zamanlar söylediği gibi, Otake-san'ın gözünde hayat Go'nun basitleştirilmiş şeklinden ibaretti. "Bu bir ders mi hocam? Pek sayılmaz. Arıtıcı bir konuşma mı?" "Sana öyle gözükebilir. Aslında bir eleştiri. Ama yalnız seni eleştirmiyorum. Uçucu ve tehlikeli bir karışımın eleştirisi ve analizi. Konu sen ve senin geleceğin. Önce çok parlak bir oyuncu olduğunu kabullenerek konuya girelim." Otake-san tekrar elini havaya kaldırdı. "Yo, nezaket kurallarına uyup itiraz etmeye kalkışma. Gerçi senin kadar zekice oynayanlar gördüm ama asla senin yaşında kimseler arasında değil. Üstelik onların hiçbiri de artık hayatta değil. Ama başarılı bir kimsenin parlak zekadan başka şeylere de ihtiyacı vardır. Bu yüzden seni gerçek dışı iltifatlara boğacak değilim. Senin oyunda insanı tedirgin eden bir şey var Nico. Soyut bir şey. İyilikle, anlayışla ilgisi olmayan bir katılık. Oyun tarzın organik değil. Yaşayan bir şey değil. Bir kristal kadar güzel ama bir goncanın güzelliği yok onda." Nikolay'ın kulakları yanmaya başlamıştı. Fakat utancını ve öfkesini hiç açığa vurmadı. Eleştirmek, uyarmak, düzeltmek bir hocanın göreviydi. "Oyununun mekanik ve kalıpçı olduğunu söylemek istemiyorum. Genellikle hiç de öyle değil. Ve onu öyle olmaktan kurtaran şey de senin o inanılmaz..." Otake-san derin bir soluk çekip içinde tuttu. Gözleri karşıdaki bahçeyi görmeden bakıyordu. Nikolay'ın bakışları hala yerdeydi. Hocasının sancıyla mücadelesini seyredip onu utandırmak istemiyordu. Uzun saniyeler geçti. ota kesen soluğunu tutmayı sürdürdü. Sonunda sarsıldı, ciğerlerindeki havayı yavaş yavaş dışarıya bıraktı. Her an sancısını kontrol etmeye çalışıyordu. Derken kriz geçti, hoca peş peşe iki soluk aldı, şükreder gibi. Gözlerini kırpıştırdı ve devam etti. Oyununu mekanik ve kalıpçı olmaktan kurtaran şey senin o inanılmaz ataklığın, güvenin. Ama onda bile insanlık dışı bir taraf var. Sen oyunu yalnızca tahtadaki duruma karşı oynuyorsun. Karşındaki rakibinin önemini, hatta varlığını bile reddediyorsun. Bana sen kendin söylemiştin. Mistik yolculuklarına çıkıp bulunduğun yerden uzaklaştığın zaman dinlenir ve yeniden güç toplarken rakibini düşünmeden oyun oynuyormuşsun. Bunda şeytanca bir şey var. Zalimcesine bir üstünlük, küstahça. Senin Shibumi amacına biraz ters. Bunu sana söyleyişim düzeltesin, değiştiresin diye değil Nico. Bu nitelikler senin kemiklerinin içindeki nitelikler. Onları değiştiremezsin. Mümkün olsa bile değiştirmeni ister miydim? Ondan da emin değilim. Çünkü bunlar bir yandan senin kusurların sayılırken bir yandan da o korkunç kuvvetini oluşturuyor. Biz yalnızca Go oyunundan mı söz ediyoruz hocam? Go deyimleriyle konuşuyoruz. Otakesan elini kimonosunun altına daldırıp göğsüne bastırdı, ağzına yeni bir tane nane attı. Bütün zekana karşın sevgili öğrencim, çabuk kırılabilecek hassas taraflarım var. Bir kere tecrübe eksikliğim var. Tecrübeli bir oyuncunun alışkanlık ve bellekle yapabileceği bir hamle için dikkat ve konsantrasyon harcıyorsun. Ama bu önemli bir zaaf değil. Olayları boşa harcamazsan tecrübe kazanabilirsin. Bazı el sanatçıları 20 yıllık tecrübeleriyle övünürler. Oysa aslında 1 yıllık tecrübeyi 20 kere geçirmişlerdir. Sen bu hataya düşme. Senden büyüklerin tecrübe avantajına da kızma. Unutma ki onlar bu tecrübeyi kazanmak için karşılığını hayat keselerinden ödemişlerdir. Yeniden doldurulamayacak bir keseden. Otakesan hafifçe gülümsedi. Sonra yaşlıların tecrübelerinden mutlaka yararlanmak isteyeceklerini de hatırından çıkarma. Ne de olsa ellerinde ondan başka bir şey kalmamıştır artık. Bir süre Otakesan'ın gözleri bahçeye dalgın baktı. Bahçenin çizgileri sisin etkisiyle bulanıklaşıyor, kesinliğini kaybediyordu. Yaşlı adam bir çaba harcayarak zihnini ebedi şeylerden geri çekti, vermekte olduğu derse devam etti. Hayır, senin en büyük kusurun tecrübesizliğin değil, kayıtsızlığın. Yenilgilerini senden daha zeki ve yetenekli olanların elinden tatmayacaksın. Seni yenenler sabırlı, sinsi, orta düzeyde insanlar olacak. Nikolay kaşlarını çattı. Kajikava kıyılarında gezinirken Kışikava-san da kendisine buna benzer bir şey söylemişti. Senin orta düzeydeki kimselere karşı duyduğun aşağılayıcı nefret, onlardaki geniş, kapsamlı kuvveti görmene engel oluyor. Sen kendi parlaklığının orta yerinde dururken gözlerin öylesine kamaşıyor ki odanın kuytu karanlık köşelerini göremiyorsun. Oralarda kalabalıkların, beyinsiz insan kalabalığının ne tehlikeler hazırladığını görecek şekilde gözlerini ayarlayamıyorsun. Ben sana bunları söylerken bile sevgili öğrencim, sen kendinden yeteneksiz kişilerin sayıları ne kadar çok olursa olsun seni yenebileceklerine inanmakta güçlük çekiyorsun. Oysa biz artık orta düzeydeki insanların çağında yaşıyoruz. Orta düzeydeki insan sıkıcı, renksiz, aptal gibi görünür. Fakat ölümsüz tek düzeliğine devam eder, hiç bıkmaz. Amipler her zaman kaplanlardan çok yaşar. Çünkü durmadan bölünür, yenilenirler. O ölümsüz tek düzelikleriyle kalabalıklar zorbaların en sonuncusu olacaktır. Gözlerini bir an için sanata çevir. Bak, Kabuki can çekişirken, No beri yanda sürünürken, şiddet romanları kalabalıkları nasıl peşinden sürüklüyor? Dikkat edersen hiçbir yazar romanına kahraman olarak gerçekten üstün bir insan tipi seçmeye cesaret edemiyor. Çünkü seçerse kalabalığın içindeki orta düzeydeki insan öfkelenecek, utanacak ve kendisini savunması için kendi yojimbosunu yani eleştirmenleri ortaya sürecektir. Kalabalığın çıkardığı gürültü mantıksızdır ama kulakları sağır edecek kadar güçlüdür. Beyinleri yoksa da binlerce kolları vardır. Bunları seni yakalamak, çekmek, aşağı indirmek ve batırmak için kullanırlar. Hala Go'dan mı söz ediyoruz hocam? Evet, Go'dan ve onun gölgesi olan hayattan. O halde bana ne yapmamı öğütlersin? Onlarla temastan kaçın. Kendini bir terbiye örtüsünün altına sakla. Onları aptal ve uzak görün. İçlerine girme. Ayrı yaşa ve Shibumi'yi incele. Hepsinden önemlisi de seni çeşitli yemler kullanarak öfkeye ve saldırıya itmelerine izin verme. Saklan Nico. General Kishikawa da bana hemen hemen aynı şeyi söylemişti. Bundan kuşkum yok. Burada kaldığı son gece senin konunu enine boyuna konuşmuştuk. Batılı buraya geldiği zaman sana karşı nasıl davranacağına ikimiz de karar veremedik. Sen sonradan bizim kültürümüze dönmüş birisin ve sonradan dönenlerin aşırı bağlılığı var sende. Bu senin kişiliğinde bir kusur ve trajik kusurlarda eninde sonunda... Otake-san omuzlarını kaldırıp sustu. Nikolay başını salladı, gözlerini indirdi. Hocasının odadan çıkmasına izin vermesini bekledi. Bir sessizlik süresinden sonra Otake-san ağzına bir nane şekeri daha attı. Seninle önemli bir sırrı paylaşabilir miyim Niko? Dedi. Bunca yıldır herkese nane şekerlerini karnımın ağrısını geçirdiği için aldığımı söylüyordum. Oysa aslında bunları sevdiğim için yiyorum. Ama koskoca bir insanın herkesin ortasında şeker emmesi yakışıklı bir hareket olmuyor. Shibumi'ye mi uymuyor efendim? Evet, öyle. Otake-san bir an hayale dalmış gibi göründü. Evet, belki de haklısın. Belki dağ sisi gerçekten sağlıksız. Ama gene de bahçeye melankolik bir güzellik katıyor. Bu yüzden ona da şükran duymamız gerek. Cenazenin yakılma töreninden sonra Otake-san'ın ailesi ve öğrencileriyle ilgili olarak yaptığı planlar yürürlüğe kondu. Aile hemen eşyalarını toplayıp Otake'nin erkek kardeşinin yanına yerleşecekti. Öğrenciler de evlerine döneceklerdi. Nikolay her ne kadar 15 yaşından fazla göstermiyorsa da aslında 20 yaşını geçtiği için General Kishikawa'nın kendisi için bırakmış olduğu para eline verildi. Ne isterse yapsın, nereye isterse gitsin diye serbest bırakıldı. Delikanlı amaçsız özgürlüğün verdiği sosyal baş dönmesi duygusunu ilk defa tadıyordu. 1945 Ağustos'un 3. günü Otake evinin bütün halkı yanlarında eşyalarıyla tren istasyonunun platformu üzerindeydiler.